Ayrım 5.
Elbette hiç kimse en sevdiği bardağının veya başka bir eşyasının kırılmasını istemez. Bu felsefenin amacı kimseyi edilgen veya duygusuz kılmak değil, sadece doğal oluşumları insanın sükunetle karşılamasını sağlamaktır. En sevdiğiniz bardağınız er geç kırıldığı zaman bu felsefe sayesinde olaya doğru açıdan bakarsınız. Eyvah kırıldı diyeceğinize, ne yapalım, önünde sonunda olacaktı diye düşünürsünüz. Bu bilinç sayesinde hem olaylar karşısında soğukkanlılığınızı koruyabilecek, hem de hayatı hiç olmadığı kadar çok takdir etmeye başlayacaksınız. 54. Bu ifadeyi iyi anlayın. Nereye gidersiniz, siz oradasınız. Yukarıdaki ifade John Kabat-Zinn tarafından yazılmış muhteşem bir kitabın başlığıdır. Anlamı açıktır. Nereye giderseniz gidin, kendinizi de götürün. Bu ifadeyi benimsemekle her an başka bir yerde olmayı istemekten vazgeçebilirsiniz. Hepimizde bu eğilim az çok vardır. O an başka bir yerde olmakla, tatilde, başka bir partnerle birlikte, başka bir meslekte, başka bir evde, başka bir ortamda daha mutlu olacakmışız gibi gelir. Oysa bu hiç doğru değildir. Doğrusunu isterseniz eğer yıkıcı zihinsel alışkanlıklarınız varsa, yani kolayca huzursuz olup sinirleniyorsanız, çoğu zaman öfkeli ve kırgınsanız ya da sürekli halinizden şikayetçiyseniz, nereye giderseniz gidin bu elimleriniz peşinizden gelecektir. Bunun tersi de doğrudur. Eğer genelde mutlu ve ender olarak sinirlenen bir insansanız, istediğiniz kadar ortam ve arkadaş değiştirin, bundan pek az olumsuz etki görürsünüz. Bir zamanlar birisi bana, Kaliforniya'daki insanlar nasıldır diye sormuştu. Ben de ona, sizin yaşadığınız yerde insanlar nasıldır diye sordum. Bencil ve açgözlüdürler diye karşılık verdi. Ona büyük olasılıkla Kaliforniya'daki insanların da bencil ve açgözlü bulacağını söyledim. Hayatında tıpkı bir otomobil sürmek gibi dışarıdan içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru olduğunu anladığınız zaman çok güzel şeyler olmaya başlayacaktır. O anda tercih ettiğiniz başka bir yeri düşünmektense kendinizi bulunduğunuz yerde huzur bulmaya verirseniz huzuru hemen oracıkta ve o anda bulmaya başlarsınız. Sonra çeşitli yerlere taşınıp yeni işler denedikçe ve yeni insanlarla tanıştıkça içinizdeki o huzur duygusu da sizinle birlikte olacaktır. Nereye giderseniz siz oradasınız ifadesi kesinlikle doğrudur. 55. Konuşmadan önce soluk alın. Tanıdığım insanlar arasında bu basit stratejiyi deneyen herkes çok güzel sonuçlar elde etmiştir. Derhal kazanılan bu sonuçlar sabrın artması, bakış açısının genişlemesi ve bir yan kazanç olarak da başlarından daha çok saygı ve minnet görmektir. Uygulaması çok kolaydır ve yapmanız gereken tek şey vardır. Sizinle konuşan kişi sözünü bitirdikten sonra durup bir soluk almak. İlk başta aradaki bu boşluk size sonsuzluk gibi gelebilir ama aslında bir saniye bile sürmez. Soluk almanın gücüne ve güzelliğine alışacak ve bundan çok hoşlanacaksınız. Bunu yapmak size temasınız olan herkese daha çok yakınlaştırdığı gibi onlardan daha fazla saygı görmenizi de sağlayacaktır. Birisine verilecek en değerli armağanlardan birinin onu iyice dinlemek olduğunu siz de göreceksiniz. Gereken tek şey kararlılık ve biraz pratik yapmaktır. Eğer çevrenizdeki konuşmalara bir bakacak olursanız genellikle çoğumuzun sadece konuşabilmek için sıra beklediğimizi fark edersiniz. Karşımızdaki insanı gerçekten dinlediğimiz yoktur. Sadece kendi görüşümüzü sıkıştırmak için bir aralık açılmasını bekliyoruzdur. Ya konuşanın cümlesini bitirmeye kalkarız ya da onları bir an önce bitirmeye yöneltmek için tamam tamam veya biliyorum gibisinden şeyler söyleriz. Bu şekilde geçen bir konuşma da ringdeki iki boksörün yumruklaşmasına veya ping pong maçına benzer. Oysa konuşma sürecinden iki tarafta zevk almalı ve bir şey öğrenmelidir. Bu telaşlandırılmış iletişim biçimi bizi başkalarının fikirlerini eleştirmeye, aşırı tepki göstermeye, yanlış yorumlar yapmaya ve yanlış sonuçlara varmaya yöneltir. Ve bütün bunlar daha karşımızdaki insan sözünü bitiremeden başlar. İşte bu yüzdendir ki çoğu zaman birbirimize karşı sinirli ve gergin oluruz. Bazen bu dinleme özürlülüğümüzü düşündükçe hala nasıl dostlarımız olabildiğine şaşıyorum. Ben yaşamımın büyük kısmını konuşma sıramı bekleyerek geçirdim. İnanın, sözünüze başlamadan karşınızdaki insanın tamamen bitirmesini bekleyince onun yüzünde beliren o tatlı hayret ifadesini görüp çok hoşlanacaksınız. Çoğu zaman o insan ilk kez rahatça sözünü bitirme fırsatı buluyor olacaktır. O sırada siz de onun yansıttığı rahatlama duygusunu hissedersiniz ve böylece ikiniz arasında sakin ve telaşsız bir ortam oluşur. Size konuşma fırsatı gelmeyecek diye dert etmeyin, sıranız gelecektir. Hatta karşınızdaki insan sizden bu sabır ve saygı gördükten sonra o da sizi sonuna kadar dinleyeceği için konuşmanız daha da keyifli olacaktır. 56. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman şükredin, kötü hissettiğiniz zaman ılımlı olun. Dünyanın en mutlu insanı her zaman mutlu değildir. Aslında en mutlu insanların da kötü günleri, sorunları, hayal kırıklığı ve yürek sızıları vardır. Mutlu olan bir insanla mutsuz olan biri arasındaki fark çoğu zaman birinin ne kadar sıklıkta ve ne denli mutsuz olduğu değildir. Mutsuzluk dönemini nasıl karşıladığıdır. Bu değişen duygular sırasında ne yaptığıdır. Çoğu insan yanlış tepki gösterir ve morali bozuk olduğunda hemen kolları sıvayıp işe koyulur. O anlık karamsarlığı çok ciddiye alarak neyin ters gittiğini anlamaya çalışır. Sonra da moralini düzeltmek için kendini zorlamaya kalkar. Ne var ki bunu yapmak sorunu çözmediği gibi daha da büyütür. Huzurlu ve rahat insanları gözlemleyecek olursanız onların iyi günlerinde durumlarına şükrettiklerini görürsünüz. Yaşam boyunca olumlu ve olumsuz duyguların gelip geçtiğini anlamışlardır ve o kadar iyi hissetmeyecekleri bir günün de olacağını bilirler. Mutlu insanlar için bu sorun değildir. Yaşam böyledir. geçici duyguların kaçınılmaz olduğunu kabullenmişlerdir. Dolayısıyla moralleri bozuk, öfkeli ve stresli oldukları zamanlarda da bu duygularını aynı olgunlukla ve açık yürekle karşılamaktadırlar. Kendilerini kötü hissediyorlar diye buna karşı debelenip paniğe kapılmaktansa bu anın da geçeceğini bilirler ve durumu kabullenirler. Olumsuz duyguların altında ezilip üzülmektense ılımlı bir tevekkül gösterirler. Bu da onların olumsuz durumlardan zarafetle çıkıp olumlu düşünecek hale gelmelerini sağlar. Tanıdığım en mutlu insanlardan biri dönem dönem ciddi karamsarlıklar yaşayan bir adamdır. Ama onun farkı bu dönemlerini rahatça karşılayabilmesidir. Nasılsa zamanla kötü anların geçeceğini ve yine mutlu olacağını bilmenin rahatlığıyla moral bozukluğunu hiç dert etmez gibidir. Hiçbir şeyi büyütmez. Bir daha kendinizi kötü hissettiğiniz zaman buna karşı mücadele etmeyin ve kendinizi serbest bırakın. Bakalım paniğe kapılmadan ılımlı ve sakin kalabiliyor musunuz? Unutmayın ki olumsuz duygularınıza karşı savaşmayıp sakin kalabiliyorsanız o karamsar anınız da nasılsa geçecektir. Hiç kuşkunuz olmasın. 57. Daha ılımlı bir sürücü olun. En çok nerede gerginleştiğinizi hissedersiniz? Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz sanırım trafikte otomobil kullanmak listenizde üst sıralardadır. Bugünlerde otoyollara şöyle bir bakınca insan kendini karayolunda değil yarış pistinde sanıyor. Daha ılımlı bir sürücü olmak için 3 tane mükemmel neden vardır. Birincisi, direksiyonda agresif olursanız kendinizi ve çevrenizdekileri büyük tehlikelere atarsınız. İkinci neden, agresif otomobil sürmek son derece streslidir. Kan basıncınız yükselir, direksiyona sımsıkı yapışırsınız, gözleriniz gerilir ve düşünceleriniz kontrolden çıkar. Son nedense, gideceğiniz yere varmakta hiç de önemli bir zaman kazanmazsınız. Geçenlerde Auckland'dan San Jose'ye doğru yol alıyordum. Trafik yoğundu fakat akıyordu. Şeritler arasında zipsaklar çizen, birden hızlanıp ani frenler yapan son derece agresif bir sürücü dikkatimi çekti. Belli ki çok acelesi vardı. 40 millik yolun boyunca hemen hep kendi şeridimde kaldım. O gün satın aldığım bir kaseti dinlerken bir yandan da hayaller kuruyordum. Bu yolculuktan büyük bir zevk aldım çünkü otomobil kullanmak bana kendi kendime kalma fırsatı verir. Otoyoldan çıkış yaparken o agresif sürücünün arkamdan gelip beni geçtiğini fark ettim. Hiç farkına bile olmadan San Jose'ye ondan önce varmıştım. Onca şerit değiştirmek, ani hızlanıp ani frenler yapmak ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmak ona kan basıncını yükseltmek ve aracını bir hayli yıpratmak dışında hiçbir şey kazandırmamıştı. Yolun sonuna vardığımızda ikimiz de aynı ortalama hızla sürmüş oluyorduk. Aynı ilke az ötedeki trafik ışığında duracağı belliyken sizi hızla geçen sürücüler için de geçerlidir. Hız yapmak kimsenin işine yaramaz. Üstelik bir de ceza ödeyip 8 saatlik zorunlu trafik eğitimi görmek de var. Yıllarca tehlikeli araç kullanıp aşırı hız yapsanız bile bu 8 saatlik kaybınızı telafi edemezsiniz. Daha ılımlı bir sürücü olmaya karar verin ve direksiyon başında geçireceğiniz zamanı gevşemek için kullanmaya başlayın. Otomobil sürmeyi sadece sizi bir yere ulaştırma biçimi olarak değil, bir düşünme ve soluk alma fırsatı olarak görmeye çalışın. Kaslarınızı germektense gevşetmeyi deneyin. Benim elimde özellikle kas gevşetmeye yarayan birkaç kaset bile vardır. Bazen teybime bunları koyar ve dinlerim. Gideceğim yere vardığımda otomobile bindiğim andan çok daha rahatlamış ve gevşemiş olurum. Büyük ihtimalle yaşamınız boyunca direksiyon başında uzun saatler geçireceksiniz. Bu saatleri öfke ve gerginlik içinde geçirmekle akıllıca geçirmek size kalmış. İkinci tercih kullanırsanız çok daha rahat bir insan olursunuz. 58. Gevşeyin. Gevşemek ne demektir? Yaşamımız boyunca bu sözü belki binlerce kez işitiriz ama çok az insan bunun gerçekten ne anlama geldiğini düşünmüştür. İnsanlara gevşemek ne demektir diye sorduğunuz zaman ben bunu defalarca sormuşumdur. Çoğunun cevabından çıkan anlam gevşemenin daha ileride yapılacağı planlanan bir şey olduğudur. Tatilde, bir hamak üstünde, emeklilikte veya yapılması gereken her iş bittikten sonra. Tabii bunu hesaba vurursak o zamana kadar olan zamanınızı yani yaşamınızın kalan %95'lik bölümünü telaş ve heyecan içinde stres dolu geçirmeniz gerekiyor. Bu soruya cevap verenlerden pek azı açık açık böyle söylemişlerdir. Fakat genel olarak ima edilen budur. O halde bu yüzden mi çoğumuz hayatımızı büyük ivediliği olan bir durummuş gibi yaşarız? Pek çoğumuz gevşemeyi yapılacak işler listemiz bitene kadar erteleriz. Ve tabii bu listedeki maddeler hiç bitmez. Gevşemeyi ileri bir tarihte yapılacak bir şey gibi değil, düzenli olarak erişeceğiniz bir konumda düşünürseniz çok yararlı olur. Unutmayın ki rahatlamış insanlar da çok başarılı olabilirler ve aslında bu durumdayken yaratıcılık çok artar. Örneğin ben kendimi gergin hissettiğim anda elime kalem bile almam ama rahatlamış hissettiğimde de yazmak benim için çok kolaylaşır. Gevşeyebilmek için insanın kendisini hayatın çeşitli dramlarına karşı farklı tepkiler vermeye eğitmesi gerekir. Hayatın karşınıza getirdiği olaylara nasıl karşılık vereceğiniz sizin seçiminize kalmıştır. Bunu sık sık ve sabırla kendi kendinize tekrar edin. Düşünce tarzınızı değiştirdikçe içinde bulunduğunuz koşullara da yeni bir gözle bakabilirsiniz. Bunu uyguladıkça yapacağınız doğru seçimler çok daha rahat bir insan olmanızı sağlayacaktır. 59. Postayla evlat edinin. Her ne kadar bu kitabı hizmet ajanslarının reklamı haline getirmek istemiyorsam da postayla evlat edinme deneyiminin son derece olumlu geliştiğini söylemek zorundayım. Hayır, gerçek anlamda evlat edinmek söz konusu değil. Fakat bir çocuğa yardım ettiğiniz sırada bir dolu çocuğu da tanıma fırsatı buluyorsunuz. Bu uygulama benim bütün aileme büyük bir sevinç ve doyum getirdi. 6 yaşındaki kızımın evlat edindiği bir çocuk var ve kızım bu süreçten hem çok şey öğreniyor hem de büyük bir mutluluk duyuyor. Kızın ve bu yeni arkadaşı düzenli olarak birbirlerine yazarlar ve resimler çizerler. Birbirlerinin yaşamı hakkında haberleşmekten çok zevk alırlar. Her ay çocuklara yardımdan sorumlu ajansa küçük bir miktar para yatırıyorsunuz. Bu paralar çocukların eğitim ve beslenmeleriyle ilgili masrafları karşılamada onların ailelerine katkı oluyor. Sanırım bu çeşit bağış olayından bu denli çok keyif almamızın sebebi bir etkileşim içinde olmamızdan kaynaklanıyor. Çoğu zaman bağış yaptığınızda kime yardım ettiğinizi bilmenin imkanı yoktur. Oysa bu yöntemle sadece kime yardım ettiğinizi bilmekte kalmıyor, o kişiyi yakından tanıma imkanı da buluyorsunuz. Üstelik ilişkinizin sürmesi, başkalarına yardım edebilecek konumda olduğunuz için ne kadar talihli olduğunuzu da hatırlatmaya yarıyor. Bu çeşit bağış gerek bende gerekse tanıdığım birçok insanda şükran duygularımızı kabartır. 60. Yaşamı melodram olarak görmeyin. Bu başlık aslında ufak şeyleri dert etmeyin önerisinin farklı bir ifadesidir. Çoğu insan hayatını bir melodram olarak görmeye heveslidir. Yani hareket ve kurgunun hakim olduğu abartılı bir tiyatro oyunu gibi. Bu tanım size tanıdık geldi mi? Tıpkı dramatik bir oyunda olduğu gibi olayların gerçek boyutlarını şişiririz ve ufak şeyleri çok büyütürüz. Yaşamın bizim kararttığımız kadar kötü olmadığını unutma eylemimiz vardır. Unuttuğumuz başka bir şey de olayları büyütenin kendimiz olduğudur. Sakinleşmenin en etkili yollarından biri hayatın televizyon dizilerindeki melodramlara hiç benzemediğini kendinize hatırlatmaktır. İşlerim çok yoğunlaştı ve kendimi fazla ciddiye aldığım zamanlar ne yazık ki bu durum epey sık oluyor. Kendime şöyle derim. Bak yine aynı şeyi yapıyorum. Benim pembe dizim başlıyor. Ve hemen her defasında bunu söylemekle ciddiyetim gider ve kendime gülebilecek hale gelirim. Bunu hatırladığım anda daha ılımlı ve sakin bir kanala geçerken benim melodramım daha tatlı bir drama dönüşü veriyor. Eğer televizyondaki o melodramlardan birini izlediyseniz, oradaki kişilerin ufacık şeyleri nasıl ciddiye alıp bu uğurda hayatlarını mahvettiklerini görmüşsünüzdür. Ya birisi onları gücendirmiştir, ya ters bakmıştır, ya da eşleriyle flört etmiştir ve bunun gibi şeyler. Gösterdikleri tepki çoğu zaman şöyledir. Ah tanrım, başıma bu da mı gelecekti? Sonra her şeyi daha da karıştırmak için sorunlarını başlarına açarlar ve hep birlikte ne büyük felaket olduğunu tartışırlar. Tabii tümünün yaşamı bir anda acılı bir melodrama dönüşür. Bir daha stresli bir döneme girecek olursanız bu stratejiyi kendinize uygulayın ve melodramınızı tatlı dramlara dönüştürün. 61. Kendi görüşlerinizden tamamen farklı makale ve kitaplar okuyun ve bir şeyler öğrenmeye çalışın. Okuduğunuz hemen her şeyin yaşam hakkında kendi fikirlerinizi ve görüşlerinizi destekleyen şeyler olduğu hiç dikkatinizi çekti mi? Aynı durum televizyon ve radyoda neyi izleyip dinlediğiniz için de geçerlidir. Amerika'nın en popüler radyo talk show programlarını arayanların söyledikleri ortak şey, sizinle tamamen aynı fikirdeyim olur. Liberal ya da muhafazakar olalım hepimiz böyleyizdir. Belli fikirler oluşturur, sonra da ömrümüzü bu fikirlerin doğruluğunu destekleyen görüşler arayarak geçiririz. Bu katılık üzücüdür. Çünkü bizimkiler farklı görüşlerden öğreneceğimiz o kadar çok şey vardır ki. Diğer bir üzücü yanı ise, bu inadımızın yüreğimizi ve aklımızı başka fikirlere kapamanın bizde büyük bir stres yaşatmasıdır. Aklımız kapalı olduğu için her türlü farklı görüşü bizden uzak tutar. Ne var ki unuttuğumuz önemli bir şey hepimizin de kendi görüşünün tek doğru yolu olduğuna aynı şiddetle inanmasıdır. Karşıt görüşlerle olan iki kişinin çoğu kez kendi fikirlerini kanıtlamak için tıpatıp aynı örnekleri kullanabileceğini ve aynı derecede güzel konuşup inandırıcı olabileceğini de unuturuz. Bunu bilmek bizi ya daha da inatçı ve kapalı yapar ya da biraz açılıp yeni bir şey öğrenmeye yöneltir. Günde sadece birkaç dakikanızı yaşam görüşünüzden farklı fikirler öne süren makale ve kitap okumaya ayırın. Sımsıkı sarıldığınız inançlarınızı değiştirmeniz gerekmez. Yaptığınız şey sadece zihninizi genişletmek ve yüreğinizi yeni fikirlere açmaktır. Bu yeni açılımla başka fikirleri reddetmenin yarattığı stresiniz azalacaktır. Bunu uygulamak sizi daha ilginç bir insan yapacağı gibi başkalarının da aslında hiç kötü niyetli olmadığını anlayacak, daha sabırlı ve hoşgörülü olacaksınız. Farklı fikirlerin de mantığını anlayacağınız için daha rahat ve filozofça bir kişilik geliştireceksiniz. Eşim ve ben ülkenin en muhafazakar ve en liberal dergilerine aboneyiz. Rahatça söyleyebilirim ki her iki görüşte hayata bakış açımızı bir hayli genişletmiştir. 62. Aynı anda birkaç şey yapmaya kalkmayın. Önceki gün otoyolda yol alırken sol şeritte giden bir sürücünün aynı anda tıraş olduğunu, kahve içtiğini ve gazetesini okuduğunu fark ettim. Harika dedim içimden. Çünkü o sabah iyice tuzutmuş toplumumuzdaki çılgınlıklara verebileceğim uygun bir örnek düşünüyordum. Aynı anda birkaç şey yapma hatasına ne kadar sık düşeriz. Hayatımızı kolaylaştırması için kablosuz telefon alırız ama aslında bu gereçler birçok bakımdan hayatımızı daha karmaşık hale getirir. Eşimle birlikte bir dostumuza yemeğe gitmiştik. Ev sahibi hanımı bir yandan telefonla konuşurken çalan kapıya baktığını, ocaktaki yemeği kontrol ettiğini ve bebeğinin altını değiştirdiğini dehşet içinde fark ettik. Birisiyle konuşurken çoğumuzda aynı eğilim vardır ve aklımız başka yerlerdedir. Ya da aynı anda 3-4 iş birden yapmaya kalkarız. Aynı anda birkaç iş birden yaptığımız zaman kendimizi o ana verebilmemiz mümkün değildir. Bu sebeple de sadece yaptığımız işten alacağımız zevki kaçırmakla kalmayız. O işe yöneltmemiz gereken dikkat dağıldığı için etkimiz de azalır. Bu konuda ilginç bir uygulama bir anda sadece bir iş yapmak amacıyla zaman dilimleri ayırmaktır. İster bulaşık yıkıyor olun, ister telefonda konuşuyor ya da otomobil sürüyor olun, eşinizle konuşurken, çocuğunuzla oynarken veya bir dergi okurken hep dikkatinizi tek bir şeye odaklamaya çalışın. Yapmakta olduğunuz her neyse siz de orada olun. Dikkatinizi orada toplayın. İki şeyin olduğunu fark edeceksiniz. Birincisi, yaptığınız iş bulaşık yıkamak, dolapları temizlemek gibi sevimsiz görünen bir şey bile olsa bundan zevk alacaksınız. İnsan dikkatini dağıtmadan bir konuya odaklandığı takdirde yaptığı işin niteliği ne olursa olsun bunu benimser ve ilgi duymaya başlar. Fark edeceğiniz ikinci şey, yaptığınız işin ne kadar kısa zamanda ve kusursuz olarak tamamlanmış olacağıdır. Ben epeydir bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştığım için yazarlığım, okumam, ev temizliği ve telefonda konuşma gibi yaşamımın her alanındaki becerilerim de çok gelişti. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bir anda sadece tek işi yapmaya karar vermeniz yeter.
63. Ona kadar sayın. Büyüme çağlarındayken babam bana ve kız kardeşlerime kızdığı zaman yüksek sesle ona kadar sayardı. Ne yapılacağına karar vermeden önce biraz yatışmak amacıyla onun gibi başka anne babalar da bu yöntemi kullanırlardı. Ben soluk almaya da katarak bu stratejiyi biraz geliştirdim. Bütün yapacağınız şu. Öfkenizin kabarmaya başladığını hissettiğiniz an derin bir soluk alın ve bunu yaparken içinizden 1 diye sayın. Sonra solunuzu verirken tüm vücudunuzu gevşetin. 2 diye sayarken aynı işlemi tekrarlayın ve bu şekilde en az 10'a kadar sayın. Eğer çok fazla kızmışsanız 25'e kadar gelmenize yarar vardır. Yaptığınız bu işlem zihninizi boşaltmak için uygulanan meditasyon egzersizinin hafifletilmiş bir biçimidir. Aynı anda saymak ve solumak öyle yatıştırıcı bir etki yapar ki saymanız bittiğinde hala öfkeli kalmanız neredeyse imkansızdır. Ciğerlerinize giren oksijenin artması ve öfkelendiğiniz an ile işlemi bitirdiğiniz an arasındaki zaman boşluğu sizin bakış açınızı genişletmenizi sağlar. Bir an çok büyük sorun diye nitelendirdiğiniz bir olay ufak ve önemsiz görünmeye başlar. Bu egzersiz stres ve hüsran durumlarında da çok etkilidir. O halde kendinizi gergin hissettiğiniz zaman bunu bir deneyi verin. Aslında öfkeli olsanız da olmasanız da bu yöntemle çok güzel birkaç dakika geçirebilirsiniz. Ben bu stratejiyi günlük yaşamıma soktum. Çünkü hem beni gevşetiyor hem de hoşuma gidiyor. Çoğu zaman da öfkeye kapılmaktan koruyor. 64. Kendinizi fırtınanın gözünde bulunmaya alıştırın. Fırtınanın gözü ifadesiyle fırtına, kasırga, hortum gibi meteorolojik fenomenlerin tam ortasında bulunan ve çevresindeki müthiş hareketlilikten soyutlanmış sakin nokta kastedilir. Dört bir yana şiddetle sarsılırken merkezin kendisi büyük bir sükunet içinde kalır. Bir kaosun ortasında bulunduğumuz zamanlarda biz de öyle sakin kalabilsek ne güzel olurdu. Kendinizi bir insan fırtınasının gözünde olduğunuzu hayal etmek sanıldığı kadar zor değildir. Biraz sabır ve pratik yapmak yeter. Örneğin epey tartışmalı geçeceği beklenen bir aile toplantısına gideceğinizi farz edin. Kendinize bunun sakin kalabilme denemesi için bir fırsat olduğunu telkin edin. O odada bulunan onca insan arasında ılımlı tavrınızla herkese örnek olacağınıza söz verin. Sonra toplantı sırasında soluma taktiğini uygulayın. Dinleme yöntemini devreye sokun. Başkalarının haklı çıkmasına ve üstün gelmesine göz yumun. Önemli olan şudur. Eğer kararlıysanız bunu başarabilirsiniz. Aile toplantıları, kokteyl partileri ve çocukların doğum günü partileri gibi zararsız senaryolarla işe başlayarak bu alanda epey deneyim kazanabilirsiniz. Fırtınanın gözünde bulunmakla kendinizi içinde bulunduğunuz ana daha çok verebildiğinizi fark edecek ve daha çok keyif alacaksınız. Önce yukarıdaki örnekler gibi tehlikesiz ortamlarda piştikten sonra hayatın karşınıza çıkaracağı daha ciddi ve zorlu durumlar için hazır olursunuz. Yavaş yavaş başlayın. Başarınız giderek artacak ve kısa zamanda fırtınanın gözünde yaşamayı öğreneceksiniz. 65. Planlarınızda esnek olun. Bir kez bir plan tasarlayıp aklıma yerleştirdikten sonra hayatın genel akışına uymam gerektiği için bundan sapmak bana hep zor gelir. Oysa genel öğretiye göre insanın başarılı olabilmesi ya da bir projeyi başarıyla tamamlayabilmesi için en gerekli nitelik sebattır. Çoğumuz aşılanan bu öğreti bir dereceye kadar doğrudur elbette. Bununla birlikte esnek olma işte muazzam bir iç stres yarattığı gibi çoğu zaman insanı rahatsız eder ve başka insanlara karşı duyarsızlık gerektirebilir. Ben yazı işleminin büyük bir kısmını sabahın erken saatlerinde yapmayı severim. Örneğin bu kitabı yazarken evde kimse uyanmadan bir iki strateji bitirmeyi kendime hedef almış olabilirim. Peki ya 4 yaşındaki kızım bu arada uyanıp beni görmeye gelirse? Tasarladığım plan mutlaka bozulmuş olacak. Fakat benim nasıl tepki göstermem gerekir? Ya da ofise gitmeden önce koşu yapmayı hedeflemiş olabilirim. Birden bir telefon gelir ve çok acıda ofise gitmem gerektiği söylenirse ne olacak? Koşumu iptal etmek zorunda kalacağım. Hepimiz için sayısız örnek çıkabilir. Planlarımızın aniden değişmesi gerektiği, olmasını beklediğimiz bir şeyin gerçekleşmediği, kişilerin sözlerinde durmamaları, beklediğinizden daha az para kazanmanız, birisinin size sormadan planınızı değiştirmesi, tasarladığınızdan daha az zaman bulabilmeniz ve bunun gibi nice durumları yaşamanız mümkündür. Kendinize şu soruyu sormalısınız. Gerçekten önemli olan nedir? Planlarımız değiştiği zaman hayal kırıklığına uğramayı doğal buluruz. Ne var ki bu bizim öncelik sıramızın ne olduğuna bağlıdır. Kendi kendime koyduğum yazı programı 4 yaşındaki çocuğuma zaman ayırmaktan daha mı önemlidir? 30 dakikalık bir koşu yapamıyor olmak üzülmeye değer midir? Daha genel bir soru şudur. Hangisi daha önemlidir? İstediğimi elde edip planıma uymak mı yoksa hayatın akışına uymayı öğrenmek mi?
Hiç kuşku yok, daha huzurlu bir insan olabilmek için çoğu zaman esnekliği katı bir ısrara yeğlemek gerekir. Tabii istisnalar dışında. Benim öğrendiğim başka bir şey de bir plan yaparken bunun bir parçasının değişebileceğini göze almaktır. Bunun kaçınılmaz olduğunu başından kabullenirsek, gerçekleştiği zaman işte beklediğim gibi oldu diyerek avunabiliriz. Göreceksiniz, eğer daha esnek olmayı kendinize hedef alırsanız çok güzel şeyler olmaya başlayacak. Daha rahat bir insan olacak fakat üretkenliğinizden kaybetmeyeceksiniz. Hatta üzülerek ve gerilerek enerji harcamayacağınız için daha da üretken olacaksınız. Şunu iyice öğrendim ki planlarımı biraz değiştirsem bile, hatta hepten değiştirsem bile yine de işlerimi zamanında bitirebiliyorum. Hedeflerime ulaşabiliyorum ve sorumluluklarımı yerine getirebiliyorum. Bunun sonucu olarak çevrenizdeki insanlar da rahatlıyorlar. Sizin planınızı bozacakları korkusuyla kendilerini yumurta kabukları üstünde yürür gibi hissetmiyorlar. 66. Sahip olmak istediğiniz şeyleri değil, elde etmiş olduklarınızı düşünün. Stres danışmanı olarak çalıştığım 10 yılı aşkın zamandan beri gördüğüm en yaygın ve yıkıcı zihinsel eğilim, insanların sahip oldukları şeylere değil, sahip olmak istediklerine odaklanmasıdır. Nelere sahip olduğumuzun hiç önemi yok gibidir. İstediğimiz şeylerin listesini uzatır dururuz ve tabii hiç tatmin olmayız. Şu istemi de yerine getirince mutlu olacağım diyen zihniyet, o istek yerine geldikten sonra yine aynı şeyi tekrarlayacaktır. Bir dostumuz yeni satın aldığı görkemli evinde bir parti vermişti. Bir süre sonra onu tekrar gördüğümüzde bize daha büyük bir ev alacağını söylüyordu. Çoğumuz aynı şeyi yapmaz mıyız? İlle de bir şey istiyoruzdur. Eğer bunu karşılayamıyorsak aklımızda sadece sahip olmadığımız şeyler yer alır ve tatminsizliğin sıkıntısını çekeriz. İstediğimiz şeyi elde ettiğimiz zaman da yeni koşullarımızda bile yine aynı zihniyet devreye girer. Böylece istediğimize kavuşmamıza rağmen mutsuzluğumuz sürer. Daima yeni arzular için yanıp tutuşurken mutlu olmak mümkün değildir. Neyse ki mutlu olmanın bir yolu vardır. Bu da düşüncelerimizdeki ağırlığı sahip olmak istediklerimizden çevirip elimizde olanlara yöneltmektir. Eşinizin farklı olmasını isteyip durmaktansa onun çok iyi niteliklerini düşünmeye çalışın. Maaşınızdan şikayet etmektense bir işiniz olduğu için şükredin. Hawaii'ye tatile gidemiyorsunuz diye hayıflanmaktansa evinizin bulunduğunuz yerde nasıl eğlenebileceğinizi düşünün. Bu çeşit olanakların sınırı yoktur. Keşke hayatın farklı olsaydı yakınmasının tuzağına düşecekken durumu fark edip hemen frene basın ve bir daha başlayın. Derin bir soluk aldıktan sonra şükretmeniz gereken onca şeyi hatırlayın. Dikkatinizi ne istediğinize değil, elinizde ne olduğuna verirseniz zaten istediğiniz şeyin çoğunu elde edersiniz. Eşinizin iyi niteliklerine odaklanırsanız o da size karşı daha sevecen olacaktır. Maaşınız hakkında yakınmaktansa halinize şükrederseniz daha başarılı ve üretken olursunuz. Ve sonuçta bir zamla ödüllendirilirsiniz. Eğer Hawaii'ye gidebileceğiniz günü beklemeyip evinizin yakınlarında nasıl iyi vakit geçirebileceğinizi düşünürseniz daha çok eğlenirsiniz. Şayet bir gün Hawaii'ye giderseniz her yerde eğlenebilme alışkanlığını kazanmış olacaksınız. Gidemezseniz de zaten yaşamanız keyifli geçtiği için bunu dert etmezsiniz. Bir an önce bu düşünce devrimini yaparsanız yaşamanız eskisinden çok daha keyifli olacaktır. Belki de ömrünüzde ilk kez doymuş olmanın zevkine varırsınız. 67. Olumsuz düşüncelerinize yüz vermemeye alışın. Yapılan tahminlere göre ortalama bir insan bir günde yaklaşık 50 bin düşünce üretiyor. Bu sayı adam akıllı yüksektir. Bu düşüncelerden bazıları olumlu ve üretkendir. Ama ne yazık ki birçoğu da olumsuz olup öfke, korku, kötümserlik ve endişe barındırır. Daha huzurlu bir insan olabilme yolunda mesele olumsuz düşüncelere sahip olup olmamak değildir. Çünkü mutlaka olumsuz düşüncelerimiz olacaktır. Önemli olan bunları ele alırken yapacağımız seçimdir. Olumsuz düşüncelere karşı insanın yapabileceği iki şey vardır. Bunları tahlil edebilirsiniz. İyice üzerinde durur, ince eleyip sık dokur, başa dönüp bir kez daha düşünebilirsiniz. Ya da bunları yok saymayı öğrenirsiniz. Yüz vermez, üstünde durmaz ve ciddiye almazsınız. Huzurlu bir insan olma hedefiniz varsa ikinci yol, yani olumsuz düşünceleri ciddiye almamak size çok şeyler kazandırır. Aklınızda bir düşünce olduğu zaman unutmayın ki niteliği ne olursa olsun sonuçta bu sadece bir düşüncedir. Canınızı yakamaz. Yani sizin rızanız yoksa canınızı yakamaz.